Ayrım 30.
Antonio Pulli başarılı meslek hayatına yanlış bir vapura binerek başlamıştı. 9 çocuklu bir ailenin bu en küçük evladı Amazon kıyılarında para yapmak için doğduğu Napoli şehrinden ayrılmıştı. Ancak kendini Nil boylarında bulmuştu. Kalabalık ailesinin Mısır'da da akrabaları olduğundan sarayda elektrikçilik yapan bir amcasının yanına çırak girebilmişti. Bir gün veliahtın elektrikli trenini onarmak için sarayın çocuk dairesine çağrıldı. Hayat boyu sürecek bir dostluk o gün doğacaktı. Kral olunca Faruk başbakanın aylığından 2,5 kat fazlasını vererek Pulli'yi özel işler bakanı yaptı. Savaş sırasında Mısır uyruğuna geçirerek İngilizler tarafından bir mülteci kampına atılmasını önledi. Yeni dini Müslümanlığı doğrulayacak sünnetini de yaptırdı. Antonio Pulli rolüdü bir şarkı ustalığıyla oynuyordu. Başlıca görevlerinden biri Kahire gecelerinin ölgün ışığında krala yakın arkadaşlar bulmaktı. Ara sıra çok daha ciddi buluşmalara ön ayak olduğu da görülürdü. 1948 Nisan'ın ortasında Lübnan Başbakanı Riyad sulha sağladığı randevu kendisini benimseyen ülkenin kaderini değiştirecekti. Kubbe Sarayı'nın bahçelerindeki dev palmiye ve okaliptüs ağaçlarıyla çevrili yolları her gece 2 karaltı arşınlıyordu. Sessiz ve düşünceli olan Faruk, Mısır'ı savaşa sokması için uğraşan Riyad Sulh'un kışkırtmalarını dinliyordu. Lübnanlı, kralın hayal gücünü harekete getirecek şeyleri iyi bilirdi. İngilizler gidince Araplar Filistin'i işgal edecek, bu kutsal ve zafer anılarıyla dolu topraklar üzerinde İslam'ın üstünlüğünü kabul ettirecekler diyordu. Arapların tartışmasız şefi olarak çıkacağı bu tarihi randevuda, Arap dünyasının en büyük gücü olan Mısır ordusu bulunmazsa Faruk için ne büyük bir trajedi olacaktı. İhtilafın dışında kalırsanız diye onu uyarıyordu su. Bundan en başta yararlanacak olan düşmanlarınız Abdullah ve İngilizlerdir. Filistin'in nasılsa bir Arap tacına bağlanması gerektiğinden bunun Haşimiler değil de Mısır olması Faruk'un elindeydi. Ayrıca koruyucu kanadı altına aldığı Hacı Emin'in Filistin'in başına getirilmesi de etkisini Hartum'dan Kudüs'e kadar yaymasını sağlayacaktı. Böylece çağdaş bir halifeliğin dekoru kurulacaktı. Bu kez başı İstanbul değil de Kahire olan bir halifeliğin. Genellikle sabahın 2'sine ya da 3'üne doğru görüşmeleri sona erdiğinde Sulh Kahire'nin en büyük gazetesi olan El Ahram'ın binasında dostlarıyla buluşmayı alışkanlık haline getirmişti. 1 Nisan gecesi gazetenin genç sahibi fesi ders dönmüş ve yüzü aydınlanmış olan Riyad Sulh'un yazı işlerine daldığını gördü. Sulh genel yayın müdürünün koltuğuna yerleşti ve kendisine kahve getirilmesi için ellerini çırptı. ''Sana söyleyeceklerimi gazetede yayınlamazsın ama beni iyi dinle.'' dedi. Bir an sustu, sonra devam etti. ''Bu kez onu ikna ettim. Filistin'in paylaştırılması kararından bu yana Arapların aldığı en büyük haberi vereceğim sana. Mısır savaşa giriyor.'' Birkaç gün sonra Kahire'deki Mehmet Ali Paşa kulübünde kralın 2 temsilcisiyle Başbakan Nukraşi Paşa öğle yemeğinde bir araya geliyorlardı. Bu tür davetler Faruk'un isteklerini bildirmek için başvurduğu bir yoldu. İki temsilcisi o gün hükümet başkanına anlamı açıkça belli olan bir mesaj getiriyorlardı. Bu mesajda Mısır'ın kurulacak Yahudi devletine savaş açması isteniyordu. Ya Nukraşi bu kararı parlamentodan çıkaracak ya da kral yerine bu işi üstlenecek başka bir başbakan getirecekti. Böyle bir karara karşı çıktığı herkese bilindiği halde Nukraşi yüz geri edip kolayca ikna olma bilgeliğini gösterdi. İlk işi Haydarpaşa adındaki sert görünüşlü Mısır orduları başkomutanıyla bir toplantı düzenlemek oldu. Bu Mısırlı böylesine önemli bir yere gelebilmek için başlıca 2 niteliğe sahipti. Ülkedeki cezaevlerinin genel müdürlüğünü yapmıştı ve Faruk'u eğlendiriyordu. Haydar ordunun savaşmaya hazır olduğunu belirtti. Hem nasılsa diye ekledi, Yahudilerle aramızda bir savaş olmayacak. En ufak tehlikesi bulunmayan bir geçit töreni düzenleyeceğiz ve ordumuz 2 hafta dolmadan Tel Aviv'e varacak. Bu görüşmeden kısa süre sonra Nukraşi ilki kadar iç rahatlatıcı bir ziyaretçi kabul etti. İngiltere'nin Kahire Büyükelçisi Sir Ronald Campbell, Mısır savaşa girerse İngiltere'nin buna engel olmayacağını ve birliklerinin hareketine zorluk çıkarmayacağını başbakana bildirdi. Hatta Süveyş kanalı bölgesindeki askeri depolarını Mısırlılara açmaya hazırdı bile. 2 şartla. Önce bu iş kesinlikle gizli tutulacak, öte yandan da Sudan'ın hükümranlığı sorununu çözüm yoluna bağlamak için bir takım tavizler verilecekti. Bu beklenmedik haber Nukraşi Paşa'nın önünde rahat olanaklar yaratıyordu. Artık hiçbir şeye kafasını takmadan savaş yolunu tutabilirdi. Halkı gevşeklikten kurtarmak ve savaşçı içgüdülerini uyandırmak için Filistin meselesinin bütün gazetelerde baş sayfaya geçmesini emretti. Sonra bütün duvarlara kabzasında Yahudiliğin simgesi Davud'un yıldızı bulunan ve ucundan kan damlayan bir kamayı gösteren afişler bastırdı. Hala birkaç ses başbakanı tutmaya çalışıyordu. Özellikle de Muhammed Heykel. Bu genç ve ileri görüşlü gazeteci Filistin'den geliyordu. Haberlerinde Yahudileri hep yürekli ve örgütlenmiş düşmanlar olarak göstermekteydi. Nukrahi Paşa tarafından çağrılıp kendisinden ulusun moralini bozan yazılarındaki havayı değiştirmesi sertçe rica edildi. Başka bir ses telefonda başkomutanın savaş için olgunlaştığını söylediği ordunun korkunç hazırlıksızlığını ortaya koydu. Haydar Paşa'nın askerlerinin Kahire'den Tel Aviv'e kadar bir geçit töreni yapmaları gerekiyorsa bu iş için hiç değilse yolu bilmek zorundaydılar. Kudüs'teki Buick ajantasının oğlu ve Baka mahallesinin savunmasını düzenleyen George Deyeb'e gelen bir emirde Mısırlı generalin Tel Aviv gezisini hazırlayabilmesi için Kadastro Müdürlüğü'nden acele 50 kadar Filistin haritası yürütmesi emrediliyordu. 26. Yumurta, şeker ve mahsul. Abdülkadir'in ölümü Kudüs kesiminde Arapların bütün stratejisini ve örgütlenmelerini allak bullak etti. Yeğeninin yerine müftü, ailesinden başka birini seçti. 40 yaşındaki eski polis Halit Hüseyin'i. Ama yeni komutan toplama birlikleri komuta eden sayısız şefi yönetmek için gerekli kişisel çekicilikten de, otoriteden de yoksundu. İngilizlerin gitmek üzere oluşunun güçlerini tek kişi komutasına toplamalarının en zorunlu kıldığı an, Filistin Arapları ayrı ayrı çeteler sistemine dönmüşlerdi. Kastel'de çarpışan köylü İbrahim Ebu Dayı'ya Katamon mahallesinin başına geçmişti. Yarası iyileşen Kemal İrekat otoritesini şehrin güney kesimlerinde sürdürüyordu. Lübnan asıllı bir polis müfettişi olan Münir Ebu Fadıl şehrin merkezinde görevlendirilmişti. Abdülkadir'in ölümünden sonra Kastel'de kalan öğretmen Ebu Garbiye kuzeydeki mahallelere yerleşti. Bu birbirinden kopuk sorumlular dizisine 34 yaşındaki bir Iraklı banka memuru katıldı. Birlikte getirdiği 500 gönüllü Fadıl Raşid'i Kudüs kesiminin en güçlü çete reisi yapıyordu. Emil Gori güç bir iş olan Babel Uet kesimindeki kuvvetlerin kalıntılarını birleştirme görevini yüklendi. Nashon harekatıyla girişilen temizlik ve Abdülkadir'in ölümü Tel Aviv Kudüs yolunu kesmek için kurulan düzeni darmadağın etmişti. Tepelerde Deir Yasin kıyımı Haganah'ın çabalarını tamamlıyordu. Köyler boşaltılmaktaydı. Ne silah var ne para ne de moral diyordu Gori acı acı. Abdülkadir'in Kudüs'ü boğmak için uyguladığı stratejiyi değiştirmeye karar verdi. Büyük güç gerektiren yol boyu bir sürü tuzak kurma yerine koca bir baraj yapıp yolu bir yerden kesmek niyetindeydi. 10 bin İngiliz lirası edinmek için Kudüs'ün bütün bankalarını dolaştı. Henüz göç afetinin bulaşmadığı köylere uğrayıp yeni gönüllüler toplamaya koyuldu. Düşmanın şaşkınlığından yararlanan Yahudiler Kudüs'e 3 önemli konvoy ulaştırmışlardı. 4. konvoyda 20 Nisan sabahı gün doğarken 300 kamyonla Kfar Bilu kampından yola çıkmıştı. Her zamanki yükünün dışında tavuk, yumurta ve paskalya yoğurtusu da yenen hamursuz matzot taşıyordu. Kamyonlarda ayrıca komutanlığın Babel Uet tepelerinden çekip Kudüs'e yolladığı Palmaç'a bağlı Harel Tugay'ı da yer alıyordu. Kastel dışında yol boyu hiçbir başka Arap köyü yok edilmediğinden bu tehlikeli bir karardı. Ama Şaltiel Manda yönetiminin süresi sona ermeden İngilizlerin bazı stratejik mevzileri gizlice boşaltmaya hazırlandıklarını öğrenmişti. Bu işi de Nisan sonlarında yapacakları anlaşılıyordu. Kesin bir darbe indirmek için beklenmedik bir fırsat olduğunu Tel Aviv'e bildirip yetkilileri uyarmıştı. Ona göre savaşın geri kalan bölümü terk edilen mevzilerin ele geçirilmesi için kendisine yollanacak takviyelerin önemine bağlıydı. Isaac Rabin'in birlikleri de bu yüzden yolu tehdit eden köyleri temizleme olanağı bulamadan şehre dönüyorlardı. David Ben Gurion konvoyun başında gidiyordu. Ciddi ve sessiz 40 yıl kadar önce umut dolu genç bir siyonistken yürüyerek açtığı boğazı seyrediyordu yaşlı adam. Geçidin iki yanı şehri kurtarmak için katlanılan yoksunlukların tanığı, kömürleşmiş araç kalıntıları mezarlığı halindeydi. Konvoy 20 kilometre kadar uzuyordu ve büyük bölümü Kudüs'e olaysız vardı. Sadece son kamyonlar saldırıya uğradı. Emir Gori yanan benzin bidonlarıyla araçların altına kadar girmekten çekinmeyen adamlarının gözü peklikleri karşısında dehşete düştü. 3 Yahudi öldürüldü, 30'u yaralandı ve 6 kamyon terk edildi. Doğu Joseph şehre varan her kamyonun yükünü kaydediyordu. Bütün çabalarına ve Ben Gurion'un kendisine verdiği diktatörce yetkilere rağmen Kudüs'e 1800 ton yiyecekten fazlasını sokmayı başaramamıştı. Bu da 2 ay sürecek çok sıkı bir vesika düzenine yetmesi gerekli yiyeceğin yarısıydı. Arapların tuzağından kurtulan son kamyonlar da geldikçe Doğu Joseph yüreğinin sıkıştığını hissediyordu. Şehrin yaşaması için gerekli olanakları sağlayamadan kapı kapanacaktı. Rakamları toplayarak, umutsuzca tekrarlayarak kendi kendine bu kadarı yeterli değil. Son kamyon da göründüğünde hava kararmıştı. Babel, Uet'le Araplar yolu açılmamak üzere kesecek koca koca kayaları yığmaya başlamışlardı bile. Kudüs'ün Yahudi kesimi yeniden kuşatılmıştı. Odaya girmiyor, doluyor sanki diye düşündü Hayim Haller adlı Yahudi. Alnı kırışmış, kaşları karmakarışık olmuş Ben Gurion toplantıya çağırdı. Kudüs yetkililerinin önünden kasırga gibi geçti. Bakışı çok sinirli olduğunu gösteriyordu. Hemen David Shaltiel'in durmadan istediği Kfar Etzion ve Eskişehir'deki Yahudi mahallesinin boşaltılması sorunlarına girdi. Bu görüş onu öfkeden titretiyordu diyor o günü hatırlayan Shaltiel'in yardımcısı Elie Arbel. Hiçbir Yahudi topluluğu bulunduğu yerden ayrılmayacak diye bağırdı yumruğunu masaya vurarak. Shaltiel cesaretle görüşünü bir kere daha savunmaya çalıştı ama Ben Gurion hiçbir geri çekilmeye göz yummayacağını gürleyerek açıkladı ve sözünü kesti. Uzlaşma kabul etmediği bir doktrin onun bu olumsuz cevabını açıklıyordu. En ufak bir geri çekilmeye evet dese Negev'deki Yahudi topluluklarını bir Mısır saldırısı haline nasıl dayanmaya zorlayabilirdi? Yaşlı lider daha sonra kuşatılan şehirde bulunmasının nedeni olan sorunu açıkladı. Gelişi şehrin siyasi kaderiyle ilgili niyetlerde görülen 180 derecelik bir dönüşle çatışıyordu. Ben Gurion'a göre Kudüs'ün uluslararası bir şehir olması yolunda Yahudiler içtenlikli işbirliği yapmışlardı. Shaltiel'e verdiği ilk talimatta şehre yerleşecek Birleşmiş Milletler temsilcilerinin yetkilerini kabul etmekti. Yahudi Ajansı da paylaştırma yönünde oy kullanan devletlere bıkıp usanmadan başvurup uluslararası düzenin uygulanmasını sağlamaya çalışmıştı. Bunların sonuncusu Ben Gurion'un Kudüs'e varmak için Babel Uet'te kurulan Arap tuzağına göğüs germek zorunda kaldığı gün Hayim Weizmann'ın yargıç Samuel Rosenman aracılığıyla Başkan Truman'a ulaştırdığı bir mektuptu. Yahudiler diyordu Weizmann mektubunda Kudüs'ü savunmak zorunda bırakılmamalıdırlar. Bunu yapması gereken ülkeler şehrin evrensel niteliğiyle Hristiyanlık ve Müslümanlıkla olan bağlarını öne sürüp Yahudileri Kudüs üzerindeki siyasi isteklerinden vazgeçmeye iten Birleşik Amerika, Fransa, Belçika ve Hollanda olmalıdır. Yahudiler bu fedakarlığı kabul etmişlerdir. Şimdi üzerine düşenleri yapması gereken Birleşmiş Milletler oluyor. Birleşik Amerika hemen bir genel vali atanmasını ve kutsal şehri, su şebekesini, beslenme yollarını, denizle bağlantısını korumakla görevli Filistinli olmayan bir polis gücünün kurulmasında ısrar etmelidir. David Ben Gurion'un hayale kapıldığı yoktu. Bu çağrının öncekilerden fazla bir yankı uyandıracağına pek ihtimal vermiyordu. Şeria nehrinin öteki kıyısında Kral Abdullah ne şehrin uluslararası sayılmasına karşı oluşunu ne de Kudüs'ü krallığının topraklarına katmak konusundaki kararlılığını gizlemekteydi. İngilizler gittiğinde ünlü Arap lejyonu Kudüs'e girerse Yahudiler büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaklardı. Ben Gurion'un gözünde dünyanın kayıtsızlığı ve Arapların savaş tehditleri Yahudileri taahhütlerinden kurtarıyordu. Kfar Etzion'un geleceği konusundaki ihtilafları Ben Gurion'un David Shaltiel'e beslediği güveni sarsmıştı. Geçici olarak Shaltiel'in emrindeki güçlerle Palmaç'ın Harel Tugay'ını Palmaç'ın kurucusu Isaac Sadeh'in komutanlığı altına toplamayı kararlaştırdı. Kudüs'teki askerlere vermeye geldiği emri, vodka düşkünü eski panayır güreşçisinin gereken bütün enerjiyle uygulayacağına güveniyordu. Bu emir, saldırın, daha saldırın, hep saldırındı. Ertesi gün Kudüs'ün Yahudi kesiminde siyah yeşil bir afiş görüldü. Bunda bir belediye meclisi kurulduğu bildiriliyordu. Kudüs'ün uluslararası şehir sayılması görüşünün kesinlikle ortadan kalkışıydı bu. Kudüs dünyanın değil, kendisine sahip çıkma gücünü gösterecek Arap ya da Yahudi halkının olacaktı. Isaac Sadeh, İngilizler daha şehirdeki mevzilerini boşaltmadan harekete geçmeye karar verdi. Hedefi şehrin hayati kesimlerini bir an önce Arapların elinden koparmaktı. Bunu başarırsak dedi, Kudüs İngilizlerin gidişinden 48 saat önce bizim olacak. Planı 3 harekat öngörüyordu. Arapların şehri topa tutabilecekleri Nebil Samuel tepesini ele geçirmek, Hadassah'a giden konvoyun yok edildiği Şeyh Cerrah mahallesini alıp Skopus tepesiyle doğrudan bir bağlantı kurmak, bir de şehrin güneyindeki Arap mahallesi Katamon'u, Alman kolonisini, Talpiot'u ve Silvan'ı zapt etmek. Bu plan çok klasikti ve başka bir kuşak Yahudi savaşçısı 20 yıl sonra aynı plandan esinlenecekti. Sadeh planına Kudüs'ün 4000 yıl önce bir Sami kabilesi köyüken taşıdığı adı verdi. Cebussi harekatının tek eksiği tümüyle bir bilinmeyen üzerinde kurulmasıydı. İngilizler bu plana ne ölçüde karşı koyacaklardı? 27. Gluk Paşa göz kırpıyor. Mısır'ı yok eden ama İsrail çocuklarının evlerine dokunmayan Tanrı'ya şükretmek için Paskalya fedakarlığıdır bu. Bu sözlerle 3388. kere insanlığın en eski töreni olan Yahudi Paskalyası başlıyordu. İbrani ulusunun kurtuluşunu ve özgürlük çağına girişini kutluyordu. Yahudi ulusunun yeniden canlanışının hemen öncesinde bu bayram özel bir önem kazanmaktaydı. Yahudi Paskalyası'nı çok eski bir gelenek düzenler. Paskalya her yiyeceğe simgesel bir anlam verilen sederle, yani aile yemeğiyle başlar. Masanın ortasında seder yemeği bulunur. Bu yemeğin üç bölmesinde de peçeteye sarılı bir parça hamursuz vardır. Matsot adı verilen bu mayasız ekmek hem köleliğin sefaletini hem de Mısır'dan aceleyle özgürlüğe doğru yola çıkışı belirler. Bütünü çevreleyen küçük kaplar dizilidir sofrada. Mısır'daki hayatın anısına acı otlarla dolu kaplar. İlkbahar için maydanoz, acılı gözyaşları için tuzlu su ve sirke, firavunun istediği tuğlaların harcı ve kili için de şaraba doğranmış bir elma, badem ve tarçın karışımı. Közde kızartılmış bir parça kemikli et binlerce yıl öncesinin Paskalya kuzusunu simgelerken, külde pişirilmiş bir yumurta da kimine göre bu bayram için katlanılan yoksunlukları, kimine göre de tapınağın yıkılışını gösterir. Mezmurlarla ilahilerin sonunda gece süresince 4 kere boşaltılması gereken şarap kadehleri de konukların yerlerini belirler. İkinci şarap kadehinden sonra en genç erkek tarafından en yaşlı erkeğe 4 değişmez soru sorulur. Aşağı yukarı 2000 yıl önce tapınağın Titus tarafından yıkıldığı günden beri bütün bir ulus 4. kadehi gelecek yıl Kudüs'te buluşmak dileğiyle boşaltır. 23 Nisan 1948 gecesi Paskalya'yı kutlayan 100 bin Kudüs Yahudisi için gelecek yıl gelip çatmıştı. Ama Süleyman'ın tapınağının duvarı İsrail halkının bu en imtiyazlı bölümü içinde en dağınık Yahudiler için olduğu kadar uzak ve erişilmezdi. Selahaddin Eyyubi'den bu yana ilk kez hiçbir haham, hiçbir mümin gelip duvarın önünde secdeye varamamıştı. Bu kutsal yerin bütün giriş noktalarını ellerinde tutan Kudüs Arapları simgesel bir temsilciler grubunun geçmesine bile izin vermemişlerdi. Duvara en yakın olan eski şehrin Yahudi mahallesinde kuşatılmış bulunanlar, bütün nöbetçi askerlerin aşkenezler kadar sefaratların da şölene katılabilmeleri için 2 seder sofrası kurdular. Bu olay şeflerini düşündürdü. Askerlerin geleneksel 4 kadeh şarabı içmelerine izin verip daha sonra dikkatlerine güvenebilir miydi? Kudüs yakınlarını koruyan tepelerinde tecrit edilmiş Kıfar Etziyon halkı da Paskalya'yı hararetle kutladı. Neve Ovadiya'yı ilk ürün çiçekler ve meyvelerden yapılma çelenklerle süslemiş, duvarlara ilkbahar öğen ilahilerin kantiğinden ayetler yazmışlardı boyayla. Kibbutz'da hiç çocuk kalmadığından Palmaç askerlerinin en küçüğü sordu geleneksel 4 soruyu. Yerlerine arkadaşları geldiğinde nöbetçiler de yemeğin sonuna doğru ötekilere katıldılar. Elde tüfek içeri girdiklerinde bütün göğüslerden bir mezmur fışkırdı neredeyse. Tanrım dedi Kıfar Etziyon çiftçileri. Nöbetçiler gece gündüz şehrinin çevresinde nöbet tutuyorlar. Yenişehir'de Dov Joseph Paskalya haftası şerefine yiyecek kısıntısını biraz gevşetti. Her Yahudi'ye 1 kilo patates, 2 yumurta, 250 gram kurutulmuş balık ve et, 2 kilo hamursuz, 200 gram da kuru yemiş dağıttı. Beklenmedik bir nimetti bu. Çılgın Benjamin Adin, Şeyh Cerrah'taki Arap atlarını yarıp bir kamyon dolusu yiyeceği Skopus tepesine ulaştırabildi. 700 asker, doktor, hastalıkçı, teknisyen ve hasta, yürekli şoförü büyük bir törenle karşılayıp hastane avlusunda omuzlarına aldılar. En unutulmaz sederde kuşkusuz Yahudi Emekçileri Konfederasyonu Histadrut lokantasında verildi. 3 hafta önce Tel Aviv'in kavşaklarında Bar Şermer tarafından kaçırılan 280 şoför orada toplanmıştı. Arapların kurduğu baraj onları kurtardıkları şehrin acılarını paylaşmaya mahkum ediyordu. Dov Joseph şölenin baş köşesinde oturuyordu. Hatırladığı kadar yemekte içinde birkaç matzot parçasının yüzdüğü bir kase sıcak su, bol unla şişirilmiş balık köftesi ve pirincin içine iyice gizlenmiş birkaç et kırıntısı vardı. Neşeli bir hava sofranın yoksulluğunu örtüyordu. Kudüslü bir kamyoncunun oğlu geleneksel 4 soruyu Tel Avivli kamyoncuların en yaşlısına sordu. Büyük bir sevinç ve şarkılar kaldı Joseph'in belleğinde. Kamyon şoförleri 4. kadehi kaldırdıklarında atalarının dileğini tekrarladılar. Bir ağızdan ant içler. Gelecek yıl kurtarılmış Kudüs'te. Yine de kapının tıkırdatılması pek çok ailede bayram yemeğinin keyfini kaçıracaktı. İzak Sadeh'in hazırladığı saldırı için Haganah askerleri babayı ya da oğlu almaya geliyorlardı. Kudüs'ün Arap kesimi çevresinde Yahudilere stratejik mevzilerden bir kuşak sağlayacak 3 yıldırım harekatı çifte başarısızlıkla sonuçladı. Arapları Nebi Samuel tepelerinden kaçırmak için girişilen boş ve kanlı bir saldırı sırasında 26 Nisan gecesi Palmaç'ın 35 seçkin askeri öldü. Aynı akşam şehrin Yahudi kesimini kuzeyde Skopus tepesinden ayıran Arap mahallesi, Şeyh Cerrah'ın ele geçirilmesi, Sadeh'in araya girmesinden en çok korktuğu düşmana İngilizlere tosladı. Bu bölgenin Hayfa'ya giden ve yakında boşaltma için kullanacakları yol üzerinde olduğunu dikkate alan Kudüs askeri valisi General Jones, Yahudilere 6 saat içinde çekilmelerini ihtar etti. Dov Joseph askeri valinin ultimatomunu okurken, 20 yıldan beri Yahudiler ve Araplar el ele vermiş İngilizleri kovalamaya çalışırken diye şaka etti. Niçin Jones birinin kendilerini burada tutmak istediğini sanıyor? Akşama doğru saat tam 6'da 2 hafta önce bir sürü Yahudi doktorun can verdiği Şeyh Cerrah mahallesinin ana yolu gaydaların gıcırtılı nakaratıyla doldu. Albay Churchill'in Hadassah'a giden konvoyu kurtarmak için sağlayamadığı güçlerin ortaya çıkışının habercisiydi bu. Highland Light Infantry'den bir tabur, bir tank birliği ve araçlarla çekilen bir topçu bataryası. Bu güçler karşısında Isaac Sadeh'in askerleri tek bazukalarını kapıp ihtiyatla çekildiler. Doğuda ve kuzeyde başarısızlığa uğrayan Sadeh güneye döndü. İlk planı hem Eskişehir'in güneyini sınırlayan bütün Arap mahalleleriyle köylerini ele geçirmeyi, hem de buraların Beytüllahim, El Halil ve Mısır'la bağlantılarını kesmeyi öngörüyordu. Bir kere daha İngiliz tankları ve toplarıyla burun buruna gelmemek için saldırısını bir tek mahalleye, zengin villalarla dolu Katamon'a yöneltmeyi uygun buldu. Semiramis Oteli'nin Yahudiler tarafından uçurulması sonucu bir sürü insanın ölümü daha Ocak ayında Katamon mahallesinden pek çok kişiyi kaçırmıştı. Ama Hebronlu cesur çoban İbrahim Ebu Dayye komutasındaki küçük bir grup, müftü taraftarı ve bir grup Iraklı gönüllü buradaki Arap varlığını takviye etmişti. Bu zengin mahalle Yahudilerin böğründe bir çıban gibiydi. Çıbanı patlatmakta da kararlıydılar. Savaş gün doğarken başladı. Kısa ve amansız oldu. Sadeh saldırıya geçecek birliklere ilk hedef olarak bir çam ve selvi korusunun ortasındaki bütün mahalleye hakim görkemli binayı göstermişti. Tepesindeki zarif kirli haçının altında Rum Ortodoks Manastırı Saint Simeon ek binalarıyla gerçek bir kale meydana getiriyordu. Palmaş'ın en genç bölük komutanı David Eleazar manastırı almakla görevlendirildi. Kurşun ve el bombası yağmuru altında ilerleyerek Arapları misafirhane binasında püskürtmeyi ve manastırın ana girişini zorlamayı başardı. İçeride korkunç çarpışmalar oldu. Ebu Dayyeh'in adamlarıyla Iraklı gönüllüler odadan odaya amansız bir direnme gösterdiler. Savaş kasatura ve süngüyle öldürücü bir boğazlaşmaya dönüştü. Sonunda Araplar bir komşu evin yeşil kepenkleri ardına çekilmek zorunda kaldılar. Ancak Yahudilere bu ilk başarının keyfini çıkarma fırsatını da vermediler. Bir eşek kervanı 81 milimetrelik 4 top mermisini getirince Ebu Dayyeh manastıra ateş açtırdı. Sonra yardıma çağırdığı genç bir çete reisinin askerlerini de takviye alarak karşı saldırıya geçti. Ölüleri ve yaralılarıyla dolu manastırın içindeki Yahudilerin durumu kısa sürede ciddileşti. Damda bir Çek mitral yüzünün yanı başında altı gövde yatıyordu. Altısını da bir Arap nişancısı vurmuştu. Ağır yaralı olan 7. asker hala silaha yapışmış çılgın gibi ateş etmekteydi. Sonunda Eleazar damı boşalttı ancak eski arkadaşlarından biri buradan ayrılmamakla ayak diredi. Az sonra Eleazar bir patlama ardından da bir haykırış işitti. Koştu, bir mermi parçası arkadaşının bacağını uçurmuştu. Üzülme diye avuttu arkadaşını taşırken, paçayı kurtaracaksın. Ama yaralı komutanından işini bitirmesini istedi. Bakışındaki dayanılmaz acıyı unutmaya çalışarak yaralıya bir morfin iğnesi yaptıran Eleazar yeniden savaşa katıldı. Geri döndüğünde arkadaşı kaybolmuştu. Bir pencereye kadar sürüklenmeyi becermiş ve cam kırıklarıyla damarlarını kesmişti.